İkinci ayrım, sayfa 15. Birinci bölüm, senaryomuz sansürlü. Görüntüsü tutuklu sözcüklerin öyküsü. Yılmaz Güney'den mektuplar çağrışımları. Sevgi, direnç, kardeşlik, devrim, zafer, sabır ve acı bir gülümseme. Mektuplar 1. Nihat kardeşim, Fatoş Yeşilçam'la ilgili görüşlerim konusunda eksik anlamadan ve anlatmadan gelen yanlış değerlendirme ve yorumu açık bir biçimde konuşmuş. Düşüncelerimi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için açıklamak gereğini duyuyorum. Örnek olarak Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'ı vermiştim. Kampanyanın daha başlarındayken bu adamlara gidip imza istemek değil, onları kamuoyunun artan baskısı karşısında bu kampanyaya katılmak zorunda bırakmak gereğine değinmiştim. Yüze duramadıkları için verilen utangaç bir imza bize yararlı değildir. Devrimci kitle baskısı sonunda kitlenin zoru ile alınmış bir imzanın önemini vurguladım. Bunun nedeni şudur, 5 yıldır cezaevindeyim. Bu ve buna benzer oyuncular Yeşilçam'ın tümü bana düşmanca davrandı. Böyle bir kampanya onları beni sevmeseler bile kitle baskısı sonucu zorunlu bırakmalıdır. Bir zorunluluk sonucu verilen imza hak ettiği biçimde değerlendirilmelidir. Abartılmamalı, onların gerçek nitelikleri kitlelerce anlaşılmalıdır. Böyle bir kampanyaya en geniş kitleleri katmamız görevimizdir. Değil Türkan Şoray'ı, Demirel'i bile zorunlu bırakmak, bir yığın kararsız unsuru etkilemek, katılmayacakları karşı durur duruma sokmamak için gereken çalışmayı yapar, aleyhte konuşmalarını önlemeye çalışırız. Yoksa kişisel bir sorun olarak görmüyorum. Cezaevindeki bir adamın bunalım ve kişisel nefret kokan bir tavrı olarak da anlaşılmamalıdır. Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'ı örnek verirken de bunların özgül yerleri ve tavırlarını temel aldım. Örneğin Cüneyt Arkın Antep'te devrimci kitle eleştirisine uğrayınca, Yılmaz Güney benim arkadaşımdır, buradan Kayseri'ye gideceğim, sizin selamınızı götüreceğim diyerek ikiyüzlü davranıyor. Fikret Hakan'a Yılmaz Güney'i nasıl buluyorsunuz dendiğinde, çevresinde kaybedilmiş bir şeyi arayarak bulamıyorum, nerede diyor. Bu adamlar kitlelere doğru yerleriyle gösterilmelidir. Bugün toplumun baskısı ve kaçınılmaz zorunluluğu ile bin bir pislik ve sakatlık dolu filmlerle kitlelerin devrimci talebini pasifize etmeye çalışıyorlar. Bizim görevimiz onları doğru yerlerine koymaktır. Bu konuda daha açıklamam gerekli yanlar varsa bana yazmalısın. Arkadaşların tepkisini normal karşılıyorum. Çünkü Fatoş'un ifade ettiği şey bana aktardığı kadarıyla eksiktir. Yanlış anlamalara yol açacak biçimdedir. Selam, Yılmaz Güney. 1. Mektubun çağrışımları. Toptaşı cezaevinden yazılan bu mektup, Yılmaz'a özgürlük sloganıyla sürdürüle gelen çalışmaların yeniden değerlendirilmesi görüşüyle aramızda başlayan 1978 sonları 1979 başlarına denk düşen tartışmaları da yansıtıyor. Güney Film ve Güney Dergisi çalışma notlarımdaki izleriyle mektubun yazıldığı döneme ilişkin anımsadıklarım şunlar. Güney filmi yönetmen ve ortak bir dergi çıkarmamız için Yılmaz'ın isteğiyle Kayseri cezaevindeki günlerinde başlayan ve anlayış birliğiyle sonuçlanana dek aramızda gizli kalması kaydıyla sürdürdüğümüz ilişki ve görüşmelerimiz uzunca bir süre sonra sonuçlanmış ve ikimizin imzasını taşıyan bir yazıyla Ekim 1978'de duyurulmuştu. Birlikte çıkarmamızı istediği derginin nitelikli bir kültür dergisi olması için var olan politik kesimlere karşı yeni bir politik grup alternatifi saplantısından kaçınmak gerektiğini düşünüyordum. Daha çok devrimci güçler arasında birlik anlayışını ve esas olarak da devrimci kültürü temel almasını istiyordum. Yılmaz'ın derginin Güney adıyla çıkmasındaki ısrarı da takıldığım noktalardan birisiydi. Tavrımın bir yansıması olarak Kayseri cezaevindeki ilk görüşmelere değişik politik kesimlerden yönetici konumundaki kişilerle gitmiştim. Bunlar Yılmaz'la görüşmelerimizi kesintiye uğratan bir takım tedirginlikler doğurmuştu. Ve görüşmelerimizin sonucunu beklemeden Güney adıyla bir dergiyi Erden Kral'la birlikte çıkarmaya başlamıştı. Birkaç ay sonra dergi tıkandı ve yayını durdu. Yılmaz önce İzmir, sonra İstanbul Toptaşı cezaevine gelmişti. İsteğiyle görüşmelerimiz tekrar başladı. Güney filmin ve derginin yönetimi ve yöneticilerine ilişkin tatsız sözlerle içinde olduğu konumu, yaşadığı zorlukları anlatıp, gerek Güney filmde gerekse derginin sürmesinde birlikte çalışmamız önerisini yineledi. Her şeyden önce bunu iki devrimci sanatçının dayanışması olarak ele almam gerektiğini, çok büyük zorluklar içinde ve özgürlüğü için bazı düşünceleri olduğunu, bu düşüncelerini de güvendiği bir kişi olarak benimle bölüşmek istediğini söyledi. O dönemde sık sık bu duygu temelinde görüşmelerimiz oldu. Kademeli olarak Güney Film'deki yönetimin düzenlenmesi ve derginin yeniden çıkarılması çalışmalarına başladım. Geldiği Toptaşı cezaevinde son derece sıkıntılı olduğu bir ortam vardı. Politik tutuklu ve hükümlüler kendi komünleri içinde olmadığı, politik olmayan hükümlülerle ve kendi kurallarıyla yaşadığı için Yılmaz'a tecrit uygulamaktaydılar ve ilişkileri gergindi. İçine sindiremediği, dert edindiği bir durumdu. Partizan yetkilileriyle dışarıda yaptığım görüşmelerde onlardan yardımcı olmalarını rica ettim. Partizandan yetkili bir arkadaşla birlikte Toptaşı cezaevine Yılmaz'la görüşmeye gittik. Bu arkadaş cezaevinde kalan kendi arkadaşlarına Yılmaz'a karşı bir tecrit uygulama düşüncesi taşımadıklarını söyledi. Bu arkadaşların girişimleriyle Yılmaz'a karşı uygulamalardan vazgeçildi. Güney dergisini adına proleter kültür mücadelesinde sözüne ekleyerek yeni biçimi ve yeni içeriğiyle Ekim 1978'de 10. sayısından itibaren yeniden çıkarmaya başladık. Ciğerhun'un Kürtçe ve Türkçe iki dilde yayımladığımız şiiri ve Yılmaz'la birlikte imzaladığımız yazımız nedeniyle yasaklanmış da olsa dergi geniş bir ilgi görmüş ve hemen tükenmişti. Kısa zamanda karikatüre meraklı Ü. Kartoğlu'ndan sinemaya meraklı F. Yaşar'a, şiire meraklı Metin Güven, Ahmet Ada ve O. Alkaya'dan fotoğrafa meraklı Savaş Ay'a dek genç arkadaşlardan bir çevre oluşmuştu. Oktay Arayıcı, Haşmet Zeybek, Emil Galip Sandalcı gibi deneyimli sanatçı ve yazarlar da ürünleriyle destek olmaktaydılar. Güney Film'in çalışmaları için dinamik ve gönüllü bir kadro oluşmaya başlamıştı. Bu açıdan ise bu dönem ekibindeki bir dizi sorunlar nedeniyle çalışmaları aksamayla giden Sürü filminin tamamlandığı bir dönemdir. Aynı günlerde İstanbul'da olan ünlü yönetmen Elia Kazan Toptaşı cezaevinde Yılmaz'ı ziyaret ediyordu. Derginin yayını ve değişik alanlarda yarattığı etkiyle çevremizde oluşan hareketlilik Yılmaz'da politik önderliği duygusunu yeniden öne çıkarıyordu. Ve bunun bir takım somut ilişkilerine giriyor, yazılarında bu temelde şekillendirmeye başlıyordu. Güney Film çevresinde de bir de böyle bir grup oluşuyordu. Mektubun yazılışına denk düşen günlerde kendisinden gelen sözlü bir haber, bu kesimden arkadaşlar arasında Yılmaz'ın özgürlük kampanyasının politik nitelikli öncülük ve devrimciler tarafından mı, yoksa yapıları ne olursa olsun ünlü isimlerle mi sürdürüleceği gibi bir tartışmaya neden oluyordu. Benim görüşüm ise önceki yılların koşullarına göre oluşturulmuş, Yılmaz'a özgürlük sloganından bizzat vazgeçilmesi ve bu isteğin genel özgürlük isteği içinde eritilmesiydi. Ocak 1979'da sıkı yönetim resmen ilan edilmişti. Cezaevinde yaptığımız bir görüşmeden sonra bu kez Yılmaz bana ilettiği bir notla kendisine önerdiğim biçimiyle kamuoyuna bir açıklama yazmamı istiyordu. Yılmaz'a özgürlük sloganı üzerine başlığıyla yazdığım bir duyuruyu Güney Dergisi'nin Şubat 1979 tarihli 14. sayısında yayımladım. Mahkemeler sürecinde bir anlamı olan bu sloganın tarihi işlevini tamamlamış olduğunu, binlerce halk evladının mahkum ve tutuklu olduğu, bugün birlik ruhuna hizmet edecek esas sloganların yıkılsın zindanlar, siyasi özgürlük, halka özgürlük, genel af ve benzerlerinin olması gerektiğini, Yılmaz'ın özgürlüğünün genel özgürlüğün bir parçası olarak kavranması gerektiğini vurgulayan bu duyuruyu dönemin çeşitli yayınlarına da ilettik. Ve zaten sıkı yönetimden nasibini almış ve kapatılmış olması nedeniyle söz konusu sayı da Güney Dergisi'nin son sayısıydı. Bu kez yazdığımız yazılardan daha kabarık onlarca yıl ceza isteyen dava dosyaları açılıyordu. Notlarım arasındaki bir cümlede o dönemde Güney Dergisi ve diğer konularda verdiğimiz paralı ilanlar dahil duyuru ve bildirilerimizin tüm günlük basında sansür edildiğine ilişkin. Bu mektubu Yılmaz'ın kendisine ulaşan 100 haberin 99'u övgü de olsa yergi içeren bire takılıp onu öne çıkaran özelliğini yansıtması açısından ilginçtir. Söz gelimi o dönemde özgürlüğü için açılan kampanyalarda uluslararası düzeydeki yüzlerce kişi ve kuruluştan destek mesajları ve imza toplamıştık. Aydınlar, demokratik kuruluşlar ve halktan bu doğrultuda güçlü bir destek kendiliğinden yükselmişti. Fakat Yılmaz mektubuna da yansıdığı gibi kulağına gelmiş olan bir iki olumsuz haberin sıkıntısıyla, siniriyle boğuşuyor. Mektuplar 2. Sorunlarımız devrim davasına sıkı sıkıya bağlı sorunlardır ve çözümleri bu doğrultuda ele alınmalıdır. Bugüne dek benim kişiliğime, Güney Film'e, dergiye yöneltilen saldırılar, içten baltalamalar, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun özünde karşı devrimin işine yaramıştır. Ve bugün Güney Film'e sahip çıkmaktan, onun sorunlarını omuzlamaktan kaçınan devrimciler, küçük burjuva ön yargılardan kendilerini arındırmamış olanlardır. Biz tarih önünde onların ham kafalılığını mahkum edeceğiz. Öncelikle kendimize eğilip sorunlarımızı bir bir ele almamız ve bu sorunlar karşısındaki durumumuzu incelememiz gereklidir. Güney Film benim içeriye düşmemle birlikte SP'nin denetimine geçti. Tam 4 yıl adını kendisinin de koyamayacağı, yaptığı şeylerin mantıki cevabını veremeyeceği bir yönetimi egemen kıldı. Bu dönem benim uzun yılların çabasıyla oluşturduğum saygınlığın, ilişkilerin kemirilmesi dönemidir. Bu dönem bana ne maddi ne de manevi açıdan bir şey katmıştır. Çevremde ilişkilerim kopartılmış, yazıhaneyle bile ilişkilerim kesilmiş, tam anlamıyla bir tecrit durumuna düşmenin koşulları yaratılmıştır. Sanatsal ve kültürel alanda olsun, siyasi alanda olsun, bendeki değişim ve gelişimler, SP ile aramızın iyice açılmasına, benim ceza yememle büsbütün kopma durumuna gelmiş, S ile uyuşmazlığımız 1977 sonunda uzlaşmaz noktaya ulaşmış ve S her şeyi yüzüstü bırakarak elimize içinden çıkılması zor bir yazıhane bırakmıştır. Geçmişten devraldığımız şeyler, tecrit, güvensizlik, maliye ve kişilere borç, karma karışık hesap, kadrosuzluk, var olan olanakların kemirilmişliği ve benzerleri. Bu keşmekeş Erden Kral'ın yönettiği dergiyle taşlandı. 3 ay içinde 200 bin liraya yakın reklam, ıvır zıvır masrafı yapıldı. Süha Akgül teyzeye 400 bin, maliyeye bir o kadar, çeşitli işlemlerin zamanında yapılmaması, zamanında borçların ödenmemesi yüzünden bir o kadar daha borç. Çekoslovakya ve Macaristan'a karşı mahcubiyet devraldığımız mirastır. Buna ek olarak 2 arabamız ve 1 evimiz satıldı. Süha bütün hayatım içinde bana en çok zararı dokunan kişidir. Buna rağmen onunla kavga etmedim. Son ana dek onu içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmaya çalıştım. Çünkü günün birinde cezası verilmek gerekirse elim titremesin diye. Artık elim titremez. Çünkü o gerçekten sinsi bir karşı devrimcidir artık. İşte ben Kayseri'den İzmit'e geldiğimde durum buydu. Kasada paramız yoktu. 1978'in başından başlayarak Güney Film'e ve dergiye cezaevinden para yolladım. Erol ve Tuncay bu koşullarda bize katıldı. Adım adım tecriti kırmaya çalışırken Okan geldi. Film yapma hazırlıklarına girdik. Çok zor koşullar altındaydık. Bir yandan geçmişin olumsuzluklarından sıyrılmaya, bir yandan da adım adım yeni bir şey inşa etmeye çalışıyorduk. İşte bu zorlukların çok yoğun olduğu bir yerde sen katıldın. Bu benim için çok önemli bir olaydır. Sırası gelmişken bir noktaya değinmeliyim. Yılmaz Güney uzun bir süre biriyle arkadaşlık eder, sonra onunla kavga eder ayrılır sözü, hiçbir gerçekliğe dayanmayan tamamen sübjektif bir tavırdır. Bugüne dek dostlarımı, dostluklarının son kırıntısı kalıncaya dek sırtımda taşıdım. Benim iyi niyetimi, devrime bağlılığımı, kötüye kullananları defalarca uyardım. Artık umut kalmamışsa koptuk. Bunu söyleyenler örnek vermelidirler. Ben devrim doğrultusuna gelişen ve ilişkilerini bu doğrultuda biçimlemeye çalışan bir insanım. Benim gelişmeme ters gelişimlerle ayrılığa düşmem kaçınılmazdır. Bu da doğal ve gereklidir. Kişisel nedenlerle kimseyle ayrılık çıkartmadım. Göstersinler. Benim ilişkilerim göze batan ilişkilerdir. Öte yanda bazı insanlar bana yaklaşırken kişisel çıkar umarak ilişkilerini yönlendirmek istemişlerdir. Bunlara bir noktaya kadar göz yummuşumdur fakat gelişmelerine izin vermemişimdir. Veremezdim de. Seninle ilişkilerimiz gelişme doğrultusunda olan gelişmeye açık siyasi ilişkilerdir ve yoldaşlığımız bu temelde inşa edilmektedir. Birbirimize açık devrim davasına bağlı, karşılıklı fedakarlıklar içinde olursak, eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını işletirsek, idealizmin değil materyalizmin ışığında birbirimize yaklaşırsak niye kavga edelim ki? Biz bütün devrimci hareketlerden daha zor koşullar altındayız. Konumumuz farklıdır. Hatalarımız çabuk göze batar. Bize daha az anlayış gösterilir, çok şey beklenir. Fakat bunun için gerekli yardım yapılmaz. Devrimcilerce horlanırız, yarım aydınlarca dudak bükülürüz. Nedenlerini iyi biliriz bunların. Anlaşabilmenin koşullarından biri konuşabilmektir. Biz daha seninle şöyle rahat bir biçimde konuşamadık bile. Her şeye karşın inancım odur ki bütün zorlukları yeneceğiz. İnsanlar ancak pratik içinde gelişir ve zaaflarının farkına varabilirler. Hata yapmak, yanlış kararlar vermek çoğu kez kaçınılmazdır. İnisiyatif sahibi olmak için arkadaşlarımın hatalarına anlayışla yaklaşmayı her zaman ilke edindim. Ama hatayı görmemezlikten gelmedim, eleştirmekten de geri durmadım. Küçük, arkadaşlarımın farkına varıp kendi kendilerini aşacakları bazı hataların üzerinde pek durmadım. Zamanı geldiği için bence sol olan bir tutum üzerinde durmak istiyorum. Sürünün festivalden çekilmesi sol bir hatadır. O gün durumu öğrendiğimde siz beni arayana kadar bu konuyu düşünebildiğim kadarıyla düşündüm. Sol bir davranış olarak niteledim. Düşüncemi olduğu gibi açıp açmama konusunda seçtiğim yol, aldığınız kararın yanında olmamı gerektiriyordu. Çünkü sen bugün Güney Film'in ve Ekim Bey'in dışarıdaki tek sorumlusu, yetkilisi ve yöneticisisin. Alınan karara ters davranmam, senin bundan sonra yapacağın şeylerde inisiyatif kullanmamana, üstelik çevrende etkisizlik gibi durumlara düşmene yol açabilirdi. Gelecekte atacağın adımların sağlığı açısından öyle davranmam doğruydu, öyle yaptım. Olayı inceleyelim. Türkiye'de sınıf mücadelesinin olanca yoğunlaştığı bir ortamda ağıt televizyonda yasaklandı. Bu tutum demokrat, yurtsever, devrimci ve hatta sıradan gazete yazarları arasında bile bizim yararımıza bir durum yarattı. Oldukça geniş propagandaya açık bir kamuoyu bir gecede oluşmuştu. Bu durumu daha da ileriye götürecek bir olanak olarak uluslararası nitelikte bir festivali bütün süreç boyunca devrimci bir kürsü olarak kullanmak, festivale katılanları da bu mücadeleye belli oranda da olsa katma olanağı varken biz bu olanağı bir kıyıya ittik. Festivalden çekilmemek gerek açılış günü gerekse sürünün gösterildiği gün özel olarak kültür anlayışımızı, mücadelemizi, mücadelemizin önündeki engelleri, benim durumumu sergilemek doğru olurdu. Sürüyü çekmekle karşı tarafa soluklanma fırsatı, suskunluklarında haklılık fırsatı verdik. Ağıtın kaldırılması karşılığında bir takım tavizler almak mümkün iken biz bu yolu sürüyü çekmekle kapadık. Sürü katılsaydı şenlik güçlü bir antifaşist gösteri haline getirilebilirdi. Bu fırsatı değerlendiremedik. Üstelik tavrımız Erden gibi bir adama yaradı. Bu konuyu kimseyle konuşmadım. Fatoş uzun yılların geliştirdiği sezgileriyle benim karara katılmadığımı sezmiş olabilir. Kaldı ki kendisine bu tavrın tek doğru tavır olduğunu, bütün gücüyle desteklemesi gerektiğini öğütledim. Bu konuda hiçbir açıklama yapmamak gerekir. Yalnızca sen bil. Öte yandan böyle bir karar almadan önce diğer arkadaşlarla da görüşmekte yarar vardı. Hatta Dev Deb'in MK ile bile. Önemli sorunlardan biri de örgütlenme sorununda bize egemen olan hantallıktır. Öyle ki bizimle birlikte olmasını istediğimiz arkadaşların bütün konularda bizimle aynı kavrayış düzeyinde olmasını bekliyoruz. Bu mümkün değildir. Bu anlayış bizi yalnızlığa mahkum eder. Bizimle en yakın ilişkide olan arkadaşlarımız bile henüz bir düzeyde değildir. Biz var olan daracık grubumuzu iki yönlü örgütlenme çabasıyla zenginleştirmeliyiz. Birincisi devrim arzu eden ve bize sempati duyan unsurların örgütlenmesi ve eğitimi. Bu iki tip örgütlenme de işçi köylü çalışan insan temeline dayalı olmalıdır. Daracık bir grup da olsak insanüstü bir enerjiyle çalışmalıyız. Bu şarttır. Beraber olduğumuz arkadaşlar en basit ilkelere uymuyorlarsa, fedakarlıktan kaçınıyorlarsa niye bizimledirler ki? İdeolojik mücadele her şeye kadir değildir. Kararsız, bocalayan, fedakarlıktan uzak unsurlar, iyi niyetli devrimciler bile olsalar bizi hantallaştırıyorlarsa saflarımızdan atılmalıdırlar. Genel hedefler doğrultusunda bütün ilişkiler yeniden gözden geçirilmeli, yararlı olanlar pekiştirilmeli, gücümüzün gelişmesini aksatanlar ayaklanmalıdır. Genç, tecrübesiz, bilinç düzeyi düşük de olsa kararlı, içten çalışkan unsurlara sorumluluk verilmeli, onların eğitimi için büyük çaba gösterilmelidir. Cezaevlerindeki arkadaşlarımızı yalnız, habersiz bıraktık. Onlarla yakinen ilgilenmeliyiz. Bizimle ilişkide bulunan bütün arkadaşlar için de sıkı bir eleme yapmalı, en ileri unsurları bir araya toplamalıyız. Bizi örgütleme hevesinde olanlar bizimle birlikte yürüyemezler ve ayağımıza dolanırlar. Bu konuda kesin kararlı olmak gerekir. İlkelerimiz çiğneniyorsa buna izin vermemeliyiz. Yazıhane ilişkileri, işletmecilik, muhasebe gibi uzmanlık isteyen işlere uzmanları bulunmalıdır. Bu işleri bizim yapmaya kalkışmamız altından kalkamayacağımız sakıncalar doğurur. Bir muhasebeciye verilecek paranın kat kat fazlasını aracılara vermek zorunda kalırız. Tuncay'ın tutumu bize örnek olmalıdır. Bizimle bu kadar beraber olan bir insan bu denli sorumsuz davranıyorsa olaya iki açıdan bakılmalıdır. Bizim hatalarımız Tuncay'ın hataları. Bizim hatamız yapımızda, genel siyasetimizde aranmalıdır. E için de aynı. Kendimizi bir iyice gözden geçirmeliyiz. İşletme durdurulmalıdır. Hiçbir film hiçbir yere verilmemelidir. İstanbul ağırlık dış satışlara verilmelidir. Bütçe yapılmalı, bir yıllık gider hesapları yapılmalıdır. Bana ayda 7500 ayrılmalı, sıra selvilerdeki yazıhane kirası F'ye verilmeli ve ayrıca ev kirası verilmelidir. Gelirlerimiz yeni film için ve borçlarımız için bloke edilmelidir. Eylül için basılacak kitaplarımızın hazırlığı yapılmalıdır. Borç listesini haftaya yazacağım. Tutumlu olunmalı, gereksiz bütün masraflar kısılmalıdır. Bundan böyle her hafta mümkün olduğunca düşüncelerimi yazmaya çalışacağım. Sevgiyle gözlerinden öperim. Bütün güçlükleri yeneceğiz. Hiç kuşkun olmasın. Yılmaz Güney. Not. Kitapları göndermemekte niye ısrar ediyorsunuz? Her hafta 5-6 kitap gelseydi bugüne dek temel kitaplar elimde olurdu. İkinci mektubun çağrışımları. Yılmaz'ın 1979 Nisan ayının son haftasında İmralı Yarı Açık Cezaevinden ilettiği bir mektuptur. O dönemdeki konumunu, düşüncelerini, koşullarını özetliyor. Cezaevinde olduğu dönemde Güney Film'deki çalışma arkadaşlarından değişik devrimci kesimlere kadar ilişkilerini son derece öfkeli bir dille kendi açısından yorumluyor. Horlandığını söylediği devrimcilerden, yıprattığı, tecrit durumuna düşürüldüğünü söylediği, çalışma arkadaşlarına dek çevresinde özü itibariyle karşı devrimci bir kuşatma olduğu düşüncesinde. Bir bakıma dışarıdaki işlerin yönetimini benimle paylaşmaya başladığı günler öncesindeki konumunu anlatıyor. SP ile Güney Film'in benden önceki yöneticisi Süha Pelitöz'ünü kastediyor. Mektubu yazdığı bu dönemde Yılmaz, biri de S. Pelitöz'ü olmak üzere bazı kişilere karşı bir hayli öfkeliydi. Bu duygusunu gerek sözlü gerekse mektubunda olduğu gibi yazılı bir biçimde bana da aktarmaktaydı. Hırsını cezalandırma gibi bir yöntemle soğutma eğilimi içinde olduğunu hissettirmekteydi. Yani S. Pelitöz'üne bir ceza verilmesi zamanının geldiğini, bunun için de elin titrememesi gerektiğini açık açık vurguluyor. Ortak dostlarımız olmakla birlikte ben S. Pelitöz'ünü tanımam. Çeşitli konuşmalarımızda Yılmaz'a benden önceki işleri ve ilişkileri nedeniyle kendisinden de gelmiş olsa olumsuz ön yargılar ve koşullanmalarla bir insanı tanımak istemediğimi, cezalandırma biçiminde önerdiği uygulamaları doğru bulmadığımı ve tatsız sonuçlar doğuracağını söylemiş olduğum için mektubunda konuyu yeniden gündeme getiriyor. Bu kez özü itibarıyla karşı devrimci olanlara karşı yöntem gibi politik bir yorumla. Süha'ya karşı ilk başlardaki öfkeyle şekillendirdiği bu duygusunun zaman içinde durulup değiştiğinin, tekrar dostluk ilişkileri içine girdiğinin de tanığıyım. Yılmaz'ı yakından tanıyanlar onun bir dönem yerin dibine batırdığı biriyle bir süre sonra çok yakın ilişkiler içine girme ya da göklere çıkardığı birine bir anda lanetler yağdırma özelliğini bilir. Uzun ilişkilerimiz döneminde Süha'yla olanın benzeri başka olayları da yaşadım. Birisi de yine bu mektubunda öfkesini dile getirdiği Erden Kral'la olan ilişkilerine yansımıştı. Mektubunda birlikte dergi çıkarmaya başlayıp bozuştuğu Erden Kral'la karşıda derin bir küskünlük ve öfke içinde. İleriki mektuplarında görüleceği gibi 2 yıl sonra Erden Kral'la tekrar yakın ilişki içinde olmuş, birlikte film çalışmalarına başlamış ve bu birliktelik de benzeri bir kavgayla sonuçlanmıştı. Her ne kadar bu türden kararlarını çok uzun ve soğukkanlı düşünerek verdiğini söylüyor da olsa, cezalandırma yöntemi kızgınlığı soğutmanın ilk tepkileri olarak öne çıkıyor. Bu onun bir özelliğiydi. Yakın çevresindeki insanlardan değişik alanlardaki ünlü kişilere dek ayrı ayrı nedenlere dayalı olarak bu duygusunu bu mektubunda olduğu gibi dışa da vurmaktaydı. Bir kesinde Sürü filminin kameramanı İzzet Akay'ın cezalandırılmasını istemişti. Yılmaz bir ziyaret gününde oğlunu, bir hafta sonraki ziyaret gününe dek cezaevinde yanında tutup bu süre içinde onunla bir film yapmayı düşünüyordu. Biz de aynı gün cezaevine istediği 8 milimetrelik bir kamera götürecektik. Elimizdeki kamerayı bakımını yaptırıp film alması ve çekimi hazırlaması için İzzet'e vermiş, sapladığımız günde geri getirmesini söylemiştik. Koşulların oluşturulup diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen İzzet'in kamerayla birlikte yok olması her şeyi altüst etmişti. Oğluyla bir hafta cezaevinde kalan Yılmaz düşlediği filmi çekememişti ve İzzet'in kesin olarak bir daha kamera tutamaz şekilde cezalandırılmasını istiyordu. Kazım Kod adlı arkadaşı İzzet'i bulup Güney Film'e getirmekle görevlendirmişti. Birkaç gün sonra Kazım İzzet'i bulup getirmişti. Açıkçası benim elim ayağım birbirine dolaşmıştı. İzzet sakat olan çocuğundan bir yığın ailevi sorunundan söz ediyor, özür diliyordu. Bak demiştim kendisine, şu arkadaş seni boğmak için hazır bekliyor, Yılmaz'ı da tanıyorsun. Şimdi ona haber vermek gerekiyor ki bunu yapsam senin için pek de hoş şeyler söylemeyecek. Gerekçen ne olursa olsun yaptığın iş şu koşullarda Yılmaz'ın çekmeyi tasarladığı bir filmi engelledi. Bu türden sözlerle eleştirdikten sonra Kazım'a sorumluluğun bana ait olduğunu söyleyerek İzzet'i serbest bırakmasını söyledim. Davranışımı aşırı duygusallıkla niteleyen Yılmaz'ı yatıştırmam, Kazım'ı yatıştırmamdan daha zor olmuştu. Yıllar sonra Yılmaz Duvar filminde yine İzzet'le çalışıyor, İzzet'in çalışmasını harikalar yaratacağına inanıyorum diye niteliyordu. Yılmaz'ın cezalandırmayla kızgınlığını soğutma duygusuna uzaktan çok farklı bir örnekle İbrahim Tatlıses olayıdır. O dönemde İbrahim Tatlıses top starlardan biri değildi. Fakat Yılmaz insanüstü olduğuna inandığım sezgisinden mi, o çevre hakkındaki gözlem ve deney gücünden mi, duyduklarından mı bilmiyorum. İbrahim Tatlıses adındaki türkücü yakında top starlardan biri olacak diyordu. Açıkçası ilk kez Yılmaz'dan duyuyordum ve fazla da ciddiye almamıştım. Yılmaz amaçları içi boşaltılmış, arabeskleştirilmiş bir Yılmaz Güney yaratmak. Bunun önünü kesmeliyiz. Bu adamı bul ve bir filmimizde başrol teklif et, gerisini bana bırak diyordu. Ne ben fazla önemseyip üstüne gittim ne de Yılmaz bu konuyu benimle ilişkisine bir daha gündeme getirdi. Fakat gerçekten de İbrahim Tatlıses çok kısa bir sürede ünlendi. Sonraki yıllarda Baba filminde olduğu gibi Yılmaz'ı da oynadı. Ve Yılmaz'ın farklı ilişkiler ve farklı nedenlerle tasarladığı bir cezalandırma girişimiyle İbrahim Tatlıses'e tekrar yöneldiğini biliyorum. 1980 sonrasıydı ve Türkiye'de olmadığım bir dönemdi. Kuşkusuz ki daha boyutlu bir açıklama olayı bizzat yaşamış olanları ilgilendiren bir konudur. Yılmaz'ın birden öfkelenmesi ve sertleşmesi özelliğinden yakın çevresindeki Fatoş'tan bana kadar uzak yakın çevresindeki herkes biraz nasibini almıştır. Bir süre sonra bu kez sevecen bir duyarlılıkla yaklaşması özelliğinin de. Yayınladığım mektuplarında bu özelliklerinin yansımaları sık sık görülecektir. Bu mektubunda çok sert ifadelerle Süha Pelitöz'üne yöneliyor. Birisi Güney filme büyük katkıları geçmiş olan Ahmet Boğa adlı yakın dostum olmak üzere ortak dostlarımızdan hakkında birçok olumlu şey dinlediğim Süha Pelitöz'ünün bu mektubu yayınlayışımı anlayışla karşılayacağını umuyorum. Bence en önemlisi onun da ilişkilerini kendi açısından açıklama hakkını kullanmasıdır ki bu taraflar dışındakilerce olayların daha bütünlüklü değerlendirilebilmesi için gereklidir. Süha Pelitöz'ü Yılmaz'ın yaşamında son derece önemli bir dönemin en yakın tanıklarından ve ona en yakın kişilerden birisi olmuştur. Yılmaz Erden Kral'ın yönettiği dergi sözüyle Güney dergisini kastediyor. 10. sayısından sonra yönetimini benim sürdürdüğüm bu dergiyi Yılmaz'ın Erden'le çıkarmaya başladığını daha önceki mektup nedeniyle belirtmiştim. Yönetimini üstlendiğimde Güney Film gerçekten her yanından sarkan, anlaşılması ve çözümü pek kolay olmayan sorunlar yumağıydı. Hangi işin hangi amaçla ve niye öyle yapıldığı, kimin niye girip çıktığı, kimin ne iş yaptığı anlaşılmaz, bilinmez bir mekandı. Çekoslovakya ve Macaristan'a mahcubiyet sözünün de böyle bir anlamı var. Bazı filmlerin bu ülkelere satılmış olmasına rağmen kopyalarının gönderilmemiş olması nedeniyle hayali kaldığını söylüyor. Mektupta söz konusu edilen Festival Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun İstanbul'da düzenlediği 3. Balkan Film Şenliği'dir. 1979 Nisan ayında düzenlenmiştir. O günlerde televizyonda gösterileceği önceden duyurulmuş olan Ağıt filmi gösteriminden az bir süre önce ani bir kararla yasaklanmış ve yayından kaldırılmıştı. Birkaç gün sonra da 17 Nisan 1979 günü bazı basın organları ve bazı resmi yetkililerin kışkırtıcı tutumlarından güç alan çevrelerce Sürü filminin oynadığı Süreyya sineması kundaklanmıştı. Birçok seyircinin yaralandığı bir olaydı. Aynı günlerde Sürü filmi söz konusu şenlikte Türkiye'yi temsil edecekti. Genelinde Türkiye'deki rejimi, özelinde ise Güney filme karşı sürdürülen olayları protesto ederek filmi şenlikten çekmeye karar vermiştim. Yazdığım bildiri Lütfü Akat, Vedat Türkali, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Erden Kral, Cüneyt Arkın, İzzet Akay gibi sanatçılar ve çeşitli demokratik kuruluşlarca imzalanmıştı. Bu bildiri Güney Film imzasıyla yazdığım diğer iki ana bildiriyle birlikte arkadaşlarımızca şenlik günlerinde kitleye dağıtılıp basına verilmişti. O günlerde Haldun Taner beni arayarak UNESCO adına konuştuğunu söyleyip filmi şenlikten çekmiş olma kararımızdan duyduğu üzüntüyü belirtmiş, tekrar katılmamızı önermişti. Kendisine protestomuzun özü itibariyle UNESCO'yu değil, üstümüzdeki baskıları hedef aldığını, çıkardığımız dergiden yazdığımız yazılara dek her şeyimizin yasaklandığını, resmi televizyondan sinemalara dek yasak ve şiddete hedef olduğumuzu, aynı dönemde ise bizden resmi temsilcilik istendiğini, sesimizi ancak protestoyla duyurabileceğimizi, benim yerimde olsa kendisinin de bildiğim kadarıyla aynı kararı almış olacağını söylediğimde, üzülerek söylüyorum fakat haklı olduğunuzu da görüyorum demişti. Yılmaz'ın karar öncesindeki telefon konuşmamızda destekleyip bildiriyi imzalamasına rağmen bir süre sonra yazdığı bu mektupla kararımı sol bulduğunu söyleyerek eleştirel yaklaşması bence psikolojik bazı nedenlere dayalıydı. Mektubundaki tavrımız Erden gibi bir adama yaradı cümlesi de bunu yansıtıyor. Çünkü sürüyü çekmemizden sonra şenlik yönetimi Türkiye'nin Erden'in filmiyle temsil edilmesine karar vermişti. Ve zaten Yılmaz bu konudaki düşüncelerinin kesinlikle açıklanmamasını istiyor. Mektubunda Ekim B diye söz ettiği Yılmaz'ın emeğin kurtuluşu için mücadelede birlik adıyla çevresinde oluşturmaya çalıştığı gruplaşmadır. Bu ad altına bir de legal yayın evi kurmuş idik. O dönem ve sonrasındaki değişik dergiler yayınlar konusuna bir başka mektup nedeniyle ileride değineceğim. Mektupta F olarak geçen Fatoş, E olarak geçen film şirketinde idari işleri yüklenmiş olan Erol Gözben arkadaşımızdır.